Ayrım 18, Kardeş Kavgası, Nikos Kazantzakis, sayfa 187-13. Arkadaşlarından bir taş atımı ötede, gözetleme yerine tüneyen Kaptan Drakos avucundaki taşla oynuyordu. Kayanın üstünde tor top olmuş, boynunu uzatmış, kısacık gövdeli bu kara leke, ay ışığında saldırıya hazır kıllı bir ayıyı andırıyordu. Saç ve sakalla kaplı, çiçekten delik deşik olmuş koca yuvarlak kafası, gezdiği denizlerin, uğradığı limanların beyaz, sarı ya da kara, dostluk ettiği ırkların izlerini taşıyordu. Koyu kırmızı bir güneşi andıran düşüncesi, kirli toprakla kaplı, bitip tükenmek bilmeyen bir ovanın üstünde yükseliyor, aç bir aslan gibi aşağıdaki dünyaya bakıyordu. Önceleri bir şey seçememişti. Yeryüzü henüz uyanmamıştı, sabah sesi çıplaklığını örtüyordu. Ama ince örtü hafiften dalgalanıyor, güneş onu kaldırıyor, sis saydamlaşıp çiğe dönüşerek otlara konuyordu. Derken ova sarı ve çamurlu, deniz kadar geniş, üzerinde kalkık burunlu, dört köşe yelkenli, kara ve turuncu bir yığın kayığın gezindiği nehirle birlikte ışıl ışıl görünüverdi. İçinde minicik adamlar maymunlar gibi bağırıp zıplıyorlardı. Birden borularla davulların sesi duyuldu. Yeryüzü kaynaşmaya başladı. Milyonlarca sarı ayak toprağı dövüyordu. Neşeli, vahşi, zaferden söz eden, özgürlüğü çağıran, milyonlarca ağzın yinelediği bir şarkı yükseldi. Kumlu tepelerden, yeşil bataklıklardan ve uzak dağlardan çıkan, sarı ırmağın çamurundan yapılma, çekik gözlü, düşük bıyıklı, uzun örgü saçlı bir yuvarlak ve aceleci kafa dalgası şarkı söyleyerek hareketlendi. Sabah güneşi alınları, tüfekleri, süngüleri, üniforma düğmelerini, bayraklarının üstündeki dragon resimlerini parıl parıl parlatıyordu. Alevler içindeki gökyüzünden, insan elinden çıkma, çelik, yırtıcı kuşlar geçiyordu. Çin Seddi'nden gelen bu yığınlar yüzyılların engelini söküp atmış, binlerce köyü yakıp ateşe vererek çöküş halindeki eskinin soylularını, haremlerindeki oğlanlarla kadınları silip süpürerek güneye doğru iniyorlardı. Toklar masalarını açlara bırakmak zorunda kaldı. Duvarlar kara dragonlara ve kesik kafalara benzeyen tuhaf harflerle kaplı, ürkütücü afişlerle donandı. Yayalar yaklaşıyor, afişlerde yazılı olanları okuyorlardı. Bütün dünya proleterleri, yiyin için sıra artık size geldi. Uzak köyler haberci yolluyorlardı. Yalınaya kasır şapkalı haberciler bağırarak yere kapanıyor, yalvarıyor, içlerinde açlık, kırbaç, ölüm gibi çok eski birkaç sözcükten başkasının anlaşılmadığı aceleci ve tutarsız cümleleri ardı ardına sıralıyorlardı. Bunun üzerine ordular yeni bir atılımla daha da güneye inmek üzere hareketleniyorlardı. Orduların önünde gözyaşları döken özgürlüğün kanlı hayali yürüyor, ardından ölümsüz ayak takımını açlık, yağma, ateş ve kıyımı sürüklüyordu. Pencerelerin yaldızlı demirlerinde kadife takkeli kafalarını gösteren efendiler, kim bu yeni gelenler diye soruyorlardı. Kuzey rüzgarını leş gibi kokutmuşlar, karşılık yerine gökyüzü tepelerine binlerce alevden dil yağdırıyordu. Güneş sarı orduları saymaya çalışarak seyrediyordu ama sayılacak gibi değillerdi. Bunun üzerine sevinçle gülümsedi ve görevini sürdürdü. Ovayı ve geniş ırmağı ardında bırakan güneş, rutubetli, sık köşelerinin zehirli çiçeklerle dolup taştığı boğucu ormanın üstünde durdu. Tüm hava yeşil, pembe ve mavi kanatların karıştırdığı bir dürbün, uçsuz bucaksız bir papağan yaygarasıydı şimdi. Güneş iyice yükselmişti bile. Kafuru ve tarçının genizleri tırmalayan acı kokusuyla ağzı kanlı karnı tok canavarlar inlerine dönüyorlardı. Güneş sık ormana giremiyordu, öfkeden kızardı ve öteye geçti. Balta girmemiş ormanın açıklıklarında cılız, çakmak çakmak ve hareketli gözlü küçük adamlar, hareketsiz tetikte bekleyen anlamlılar, malayalılar, javallar kaynaşıyordu. Kimi tüfekle el bombası taşıyordu, kimi de tırpanı andıran kıvrık palalar ve demirden koca tokmaklar. Bazıları da sırıtık aslanlar, beyaz filler, yeşil yılanlarla süslü sancakları dalgalandırıyorlardı. Kaç kuşaktan beri ses etmeden eğilmekteydiler, artık dayanamaz olmuşlardı. Güneş ve ışınları aç karınlarını, işkence çekmiş gövdelerini sevgiyle okşadı, gülümsedi. Bir akşam işten sonra kıyıda yüzük oyun yapmış beyaz efendileri duymasın diye sessizce ağladıkları sırada yeni, tuhaf bir tanrı limana çıktı. Yüzyuvarlak bir akrep, telleri orak ve çekiç tutan binlerce eli andıran bir tekerlek gibi kıyıdaki çakıl taşları üzerinde ilerlemeye koyuldu. Yeni tanrı bütün ağırlığıyla yaralı sırtlarından geçti, köyleri ezdi, alanlarda durdu ve bağırmaya koyuldu. Ne diye bağırıyordu? Birlikte kalktılar, dehşette karışık bir sevinçle onu seyretmek için gözlerini sildiler. Ne dediğini anlamıyor ama yüreklerinin kükreyerek yerinden fırladığını seziyorlardı. Göğüslerinin derinliklerinde bir canavarın yattığından haberleri yoktu. Onu hep korkudan titreyen bir küçük sincap sanmışlardı. Ama insanoğlunun uyanan yüreğiydi bu, açlık çekiyor ve kükrüyordu. Ayağa kalktılar, gözlerini sildiler, çevrelerine bakındılar ve ilk kez dağları, denizi, ormanları, ağaçlardan sarkan yemişleri, yalak başından dönen mandaları, gökyüzünde uçan kuşları, kendilerine ait olan bütün bu şeyleri gördüler. Babalarının kemiklerinden, terinden, gözyaşından, soluğundan oluşan yurtlarıydı bu. Atalarını kucakladılar, göğüslerine kapanıp onları öpmek için yere yapıştılar. Ellerini gözlerine siper edip gölgelik verandalarda oturmuş, buzlu içkilerini yudumlayan, hoş kokulu purolarını tüttüren beyaz efendilerini gördüler. Gözleri yarı aralık, dudakları sarkmış, ince bedenli malayalı kızların, ufak tefek şevalı kadınların, çıplak anlamlı güzellerin kahkahalarını izliyorlardı. Malayalıların, Javalıların, anlamlıların çekik gözleri öfkeyle doldu. Birden büyük bir açıklıkla yeni tanrının ne söylediğini anladılar. Ormanın bir ucundan öbürüne, bir denizden ötekine büyük bir çığlık koptu. ''Dışarı, dışarı! Asya Asyalılarındır, Avrupa Avrupalıların, Amerika Amerikalıların, defolun dışarı!'' Bin bakışlı güneş sivri bir tepenin ardından yükselmişti bile. Esmer çocuklarına gülümsedi, çığlıklarına kulak verdi. Yolunda ilerlerken şansınız açık olsun dedi. Artık yüce tepeli karlı dağlardan, kutsal ırmaklardan, gövdeleri açlıktan kemirilmiş, kadife bakışlı iri gözleri ölü tanrılar ve tevekkül dolu sayısız insanın yaşadığı çamur kaplı köylerden geçiyordu. İskeleti andıran, hem sporcu hem keşiş hayatı yaşamakta olan bir adam, ırmağın ucunda duruyor, elindeki çıkrığı çeviriyordu. Kaderin binlerce yıllık çıkrığını çeviriyor, çeviriyordu. Onu dinlemek için milyonlarca ruh çevresinde toplanıyordu. Konuşuyor, gülümsüyor, susuyordu. Anadan doğma çıplak, dişsiz, Ayayani Vaptistis'inkileri. Ayayani Vaptistis, vaftizci Yahya, Hazreti İsa'yı vaftiz eden Aziz, çevirmenin notu. Andıran kolları ve bacakları, sırtına zırh gibi geçirdiği ruhuyla ırmağın ucunda hareketsiz durmuş, büyük bir krallığa karşı savaşıyordu. Güneş onun üstünde durdu. Işık bu çıplak kafayı, çökük göğüs kafesini, boş mideyi, cılız uylukları ve sazlar kadar ince bacakları aydınlattı. Güneş yukarıdan, yine de insan ruhu ne yüce şey diye düşünüyordu. Ne ateş, ne hüzün, ne sevinç. Yeryüzünün kalın kabuğunu sarsabilecek, fışkıran bir kaynak bu. Kimi buna intikam diyor, kimi özgürlük, adalet ya da tanrı. Ben insan ruhu diyorum. Yerden fışkırdığı sürece güvenimi sürdüreceğim, ışığım boşa gitmeyecek. Binlerce yıldır onu bekliyorum, sonunda geldi. Onu görmek için gözlerim, işitmek için kulaklarım, dünyayı okşamak için parmaklarım olduğuna seviniyorum. İnsanoğlunun ruhu günün birinde tökezlenirse ne acı olacak, ışığım nasıl da boşa harcanacak. Bunun hemen ardından güneş doruğuna vardı ve durdu. Artık kum çölünün tepesindeydi. Yer kabuğu alevli bir soluk koyuveriyordu. Sular kurumuş, kuyular dolmuştu. Pembe ve Eflatun dağların üstünde ışık bir çağlayan gibiydi. Bu çölde başka çağlayan da yoktu. Uzaktan uzağa bir palmiye, bir deve, parlak bir yılan seçiliyordu. Ara sıra da vahşi bir çığlık gökyüzünü yırtıyordu. Ya da yükselip kumları karıştıran yakıcı rüzgar çıkıyor, kum tepecikleri deniz gibi kırışıyor, toprağın sırtında bir ürperti dolaşıyordu. Birden bu sonsuz yalnızlıkta çadırlar göründü. Uzun ve çevik parmakları, kınalı, yanık yüzlü kadınlar onu ıslatıyor, iki çakmak taşını birbirine sürtüyor, kıvılcımlar fışkırıyor, yükselen duman uzaktan insanoğlunun varlığını belirtiyordu. Ölüm yerini yaşama bırakmıştı. Beyaz sarıklı adamlar bir köşeye çekilmiş, bağdaş kurup oturmuşlardı. Dinliyorlardı. Uzak kıyılardan, kafirlerin ülkesinden bir bezirgan gelmişti. Cam inciler, aynalar, tuz ve renk renk kumaşlar satıyordu. O da bağdaş kurup bir çadırın gölgesine oturmuş, kalabalık insan topluluklarının yaşadığı dünyanın öbür köşelerinde neler olduğunu anlatıyordu. Eşsiz makinelerden, yeni tüfeklerden, beyaz kadınlardan ve sarışın delikanlılardan söz ediyordu. Yoksullarla zenginlerden, birden ayaklanıp zenginlerin kapılarını kıran, bir saldırıda şölen masalarını ele geçirip yumuşacık yataklara uzanan aç insanlardan söz ediyordu. Çelik atları mahmuzlayıp göğe yükseliyor, binlerce mucize gösteriyorlardı. Bedeviler anlatılanları dinledikçe coşuyor, gözleri dalıyor, batıya dikiliyordu. Bezirgan saatin çaldığını anladı. Cebinden küçük bir kitap çıkardı. Bu dedi, yeni Kur'an, Kuzey'in Mekke'si diye adlandırılan Moskova'dan gelen Tanrı'nın yeni mesajı. Peygamber başka bir adla yeryüzüne indi. Yeni bir Kur'an yazdı. Müminlerini birleşip yeryüzünü yeniden alt üst etmeye çağırıyor. Çölden, küçük düşmekten ve açlıktan bıkmadınız mı? Sırası geldi, doğrulun, peygamberin yeşil sancağını dalgalandırın, Tanrı uludur, Muhammed onun peygamberidir, bugün Muhammed'in adı Lenin. Güneş yüz yuvarlak iki yüzüyle gülümsedi, işler yolunda diye düşündü, tohum çöle de düştü, yakında yeşerdiğini göreceğiz. Bu bezirgan tam bir arı, çiçekten çiçeğe, çadırdan çadıra, yürekten yüreğe uçuyor, kanatları kızıl bir tozla kaplı, sağ olasın sen. Yeryüzünün eski yüzünden bıkmıştım. Bir katırcı gibi durup dinlenmek bilmeden hep aynı yolu aşıyordum. Yıllardan beri aynı efendilerin aynı sırtları kırbaçladığını görüyordum. Dönsün artık bu tekerlek. Yeni yüzler aydınlığa çıksın. Yeryüzü arabası yolunda ilerlesin. İleri yiğit bezirgan. Arı peygamber cesaret. Hayatımda senin gibi binlerce arı gördüm. Farklı adlar altında hep aynı malı övüyorlar. Hepsi büyük bir ustalıkla masal uyduran kişiler ama hoşuma gidiyorlar. İnsanoğlu sonsuz bir çocuktur. Masala bayılır, inanır. Ruh öylesine güçlüdür ki inana inana masalı gerçek haline getiriverir. 1-2-3 belki de 400 yıl sürecek bir gerçek haline. Sonra gözleri açılır, bunun bir masaldan başka şey olmadığını anlar ve yuhalar arasında kurtuluverirler ondan. Derken yeni masallar çıkar ortaya, yeryüzü yeni bir atılım kazanır ama zaman geçiyor. Elveda bezirgan, hayırlı müşteriler, kusuruma bakma, işime devam etmek zorundayım. Kaptan Drakos başını salladı. Aylar önce özgürlük bayrağını diktiği bu vahşi tepede çevresine bakındı. Bütün topraklar, denizler bu kaya parçasında birleşmişti. İnsanlarla dağ, yazgılarını birleştirdikleri gün bir bütün olmuşlardı. Kaptan Drakos da bir tür kentavros. Kentavros, yarısı at, yarısı insan bir mitoloji kahramanı, çevirmenin notu. Olduğunu hissetti, yarısı insan, yarısı da dağdı. Dağ ona katılığından, vahşiliğinden bir parça vermişti. Buna karşılık Drakos'un ruhundan bir parça almıştı. Gerçekten bir insan ruhuna sahipti sanki. Ovaya bakarken şişiniyor, sanki kara takkelilere meydan okuyor, sıradan bir dağ değil de özgürlüğün kalesi olduğunu hissediyordu. Aylardan beri üstünde makineli yuvası açmak, siper kazmak, yol yapmak için bir takım insanların elleri karnını deşiyor, kan akıtıyordu. Top mermileri onu yara içinde bırakmış, taşları yanmış, seyrek çalıları kömürleşmişti. İnsan kanı içmiş, insan beyni yemiş, yamaçlarına insan kemikleri serpilmişti. Böylece vampir olup çıkmıştı. Partizanları tutuyor, savaş sırasında kükrüyor, tehlikeli oluyor. Zaman zaman da öbür uzak dağlara bir takım işaretler vermek için tepesini aydınlatıyordu. ''Bütün bunlar çok iyi.'' diye mırıldandı Drakos. ''Ama ben gebereceğim.'' Avucunda evirip çevirdiği taşı öfkeyle fırlattı, kendi içinde ve dağın yamaçlarında yitip gidişine kulak verdi. ''Ne oluyor yine bana böyle?'' diye homurdandı. ''Nasıl bir iblis var içimde? Beni nereye sürüklemek istiyor? Hayatımı hep o yönetti, ben değil.'' Özgürlükten söz ediyor ama hangi özgürlük? Yalnız o özgür, içimizdeki iblis. Biz özgür değiliz. Biz onun atlarıyız yalnızca. Bizi mahmuzluyor ama nereye gidiyor? Hayatını gözden geçirdi, gençliğini hatırladı. İblisten kurtulmak için karnını doyuruyor, sevişiyor, kafayı çekiyordu. Ama hiçbiri bana mısın demiyordu. İblis içinde uyanıyor, ayıp sana diye bağırıyordu. Hayvanın tekisin. İblisin sesini daha fazla duymamak için yurdundan ayrıldı. Tayfa olarak bir şilepte iş buldu. Denizlerin uçsuz bucaksızlığında yitip gitti. Nasıl bir hayat sürmüştü? Kaptan Drakus geçmişine eğildi. Bu akşam varlığının derinliklerinde mezarlar açılıyor, eski ve serseri hayatı ışığa çıkıyor, gençliğinin sevinçlerini, serüvenlerini, acılarını ve rezilliklerini yeniden tadıyordu. Demek içimizde hiçbir şey ölmüyor. Yaşadığımız sürece hiçbir şey ölmeyecek demek. Şakaklarında açtığı denizler, gemisi, dostları, uzak limanlar yeniden atıyordu. İskenderiye, Süveyş, Sudan, Seylan, Malezya, Hong Kong, sarı çamurlu sular, sarı kadınlar. O kadınların koltuk altlarından yükselen koku burnuna geliyordu. Sidik, baharat ve misk. Sinek kaydı tıraşlı, bıyıkları yukarı doğru burulmuş, kulaklarının arkasında sigarasıyla limanlara çıktı mı hemen kendine bir kadın seçmek için özel mahallelerde gezinme fırsatını kaçırmazdı. Kolayca, çabucak ilişki kurardı. Canının çektiği kadına bir göz kırpar, kolunu çimdikler ya da danalar gibi böğürüp yüzüne bakardı. Aşk onun gözünde, küçüklüğünde oynadığı birdir bir oyununun eşiydi. Arkadaşlık ettiği 5-10 yumurcak iki büklüm olur, Drakos avuçlarına tükürür, gerilir, şimşek gibi birer birer üstlerinden aşar ve sonunda hep iki ayağı üstüne düşerdi. Bunca mutluluğu alıp verecek yetenekte olan insan bedeni neden yapılmıştı? Ya dudaklar? Yaklaştığınız bu bir lokma et, aklınızı başınızdan alabilirdi. Drakos, kadın bedeniyle uğraşmaktan büyük zevk alırdı. Bu alanlarda ruhu bile sevişmenin tadını çıkarmak için ete dönüşürdü. Dizi dizi muz, ananas, kafuru ve miske batırılmış ipek mendillerle sabaha karşı gemiye dönerdi. Ara sıra ölüm geminin üstüne çıkar, onu yola getirmeye çalışırdı. Ama ölümü yerleştiği geminin burnundan kovar, deniz durulur, tayfalar, içki şişeleri ve dumanlı etlerle güverteye çıkarlardı. Yemek yenir, kafalar tütsülenir, herkes ülkesiyle ilgili öyküler anlatmaya koyulurdu. Sararmış eski fotoğraflar çıkarılır, elden ele geçirilirdi. Drakos'un arkadaşlarına gösterecek ne karısı vardı ne de çocukları. Ama babası, peder Yanaros'un sırtında atkısı ve göğsünde haçıyla, kolları arasında açık incile tutan eski bir fotoğrafını hep yanında taşırdı. Kahkahalarla gülerek bu fotoğrafı arkadaşlarına gösterirdi. Onlar da makaraları koyuverirlerdi. ''Sağlığına be oğlum, baban olacak kara karganın da sağlığına.'' Sonra ölüm duasını matrağa alıp başlarlardı bir ağızdan şarkı söylemeye. Gelin, son bir elveda diyelim. Kaçakçılık, rezalet ve yiğitlik dolu hayatı buydu işte. Bir keresinde diklendi, tayfaları sarhoşun teki olan kaptana karşı ayaklandırdı, kaptanı ambara attırıp onun yerine dümene geçti. Korkunç bir fırtına patlamak üzereydi, gemi tehlikedeydi ama kaptan kucağında iki Çinli karısıyla kamarasında içip duruyordu. Başka bir keresinde Japon korsanları açık denizde gemisine rampa ettiler. Kaptan Drakos tam 3 korsan yelkenlisini yedeğine alıp satmak üzere Hong Kong'a götürdü. Günün birinde kaçakçılığı, kadınları ve gemileri her şeyi bırakıverdi. Bir Hint limanına demir atmıştı. Eline geçen telgrafta, Arnavutluk'ta savaş çıktı deniyordu. Bir gece makarnacılar alçakça sınırı geçmiş Yunan topraklarında ilerliyor, yanya üzerine yürümek için mandolinleri akort ediyorlardı. Bu haberi aldığında yüreğinden vahşi bir ses yükseldi. Bu ses onun sesi değil, babasının, büyük babasının sesiydi. Özgürlükten ve ölümden söz eden çok eski bir sesti. Kaptan bu sesi duydukça kuduruyordu. Ödevimi bana sen mi öğreteceksin? Sana ihtiyacım yok, görürsün. Uçağa atladı, yurduna döndü. Gönüllü yazıldı, savaşa katıldı, zaferler kazandı, omzu sırmalı şeritlerle doldu. Derken kara yıllar geldi, çattı. Yunan toprakları kirlenmiş, Bulgar çizmesi ve mandolinlerle dolmuştu. Kaptan Drakos dağa çıktı, partal giysili, yalın ayak 50 kadar adamıyla işgalci devletleri hiçe saydı. Bütün bunlar rüzgarın işgalcileri silip süpürerek Yunan toprağını Yunanlara geri vermesine kadar sürdü gitti. Aylardan beri ne yıkanmış, ne tıraş olmuş, ne de üstünü değiştirmişti. O haliyle barut, sakal ve pislikten kapkara, yurdunun kurtuluşu için düzenlenen şenliklere katılmak üzere Selanik'e indi. Önce temizlenmek için bir hamama gitti. Ardından berbere uğradı, çamaşır değiştirdi. Sonra direniş yıllarında omuz omuza çarpıştığı dostlarıyla limandaki meyhanelerden birine girdi. 3 gün 3 gece hiç durmadan içtiler ve özgürlük türküleri çağırdılar. 4. gün hava kararmak üzereyken masalarına bir Yahudi oturdu. Orta yaşlı, kalkık burunlu, kalın dudaklı, yoksul yüzlü bir adamdı. Yahudi'ye sırayla içki ısmarladılar, sonunda adam gevşedi. ''Ey palikaryalar'' dedi, ''izin verirseniz size bir öykü anlatacağım. Dikkat edin kardeşler, ne mutlu beni anlayana. İnandığım Tanrı'ya ant içerim ki, beni anlayanın bugüne kadar kapalı duran gözleri açılacak, yüreksizken bir yüreği olacak. Meyhaneden çıkmak üzere kalkıp çevresine bakınarak, ''Bu mucize de ne, evrenin değiştiğini görüyorum.'' diyecek. Adamın bardağını yeniden dolduran Drakos, ''Konuş be Allah'ın belası çıfıt'' dedi, ''Bizi sabırsızlıktan öldürme, iç içkini de kafanı boşalt.'' Yahudi bardağı dikti, sonra çenesi çözüldü. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzaklarda kuzeye doğru karlı bir ülke varmış. Yıllar boyu yürürlermiş de bu ülkenin öbür ucuna varamazlarmış. Rusya derlermiş adına, herhalde duymuşsunuzdur. O sıralar bu ülkede binlerce, on binlerce insan tek kişiyi doyurmak için çalışırmış. Binler, on binler açlıktan kırılırmış, mujik derlermiş onların adına. Karnı doyan tek kişiye de boyar. Gece gündüz boyarlar, ocak başında oturur, vodka adı verilen çok sert bir beyaz şarap içerlermiş. İçip keyiflenince de tüfeklerini duvardan indirir, mujikleri dizip onların üzerinde atış talimi yaparlarmış. ''Ya mujikler, mujikler ne yapardı mujikler?'' diye haykırdı Drakos, yumruğunu masaya vurup. ''Binler, on binler ne yapardı? Üfleseler boyarı devirir, tükürseler boğarlardı onu. Bize maval okuyorsun.'' Drakos masaya vururken soluyor ve tükürüyordu. ''İşte dostum'' diye sürdürdü konuşmasını Yahudi. ''Ne üflüyor ne de tükürüyorlardı. Ne yapıyorlardı biliyor musun? Titriyorlardı. Anlıyor musun? Babadan oğula devrediyorlardı korkuyu. Doğdukları an korku başlıyor, ancak öldüklerinde sona eriyordu. Bu nedenle korkunun adını hayat takmışlardı. Ama bir gün bir adam çıktı ortaya. Ufak tefek, işçi kasketli, işçi giysili, çekik gözlü bir adam. Dilenci gibi kapılara vurmakla işe başladı. Kulübelere girmek, mujiklerle konuşmak istiyordu. Onlara ne diyordu biliyor musunuz? Olağanüstü şeyler değil. Bildikleri ama bir süredir unuttuklarını anlatıyordu. İnsan olduklarını, bir ruhları bulunduğunu, açlık çektiklerini, yeryüzünde özgürlük adı verilen bir şey, adalet denen başka bir şey daha bulunduğunu, bir de... Meyhaneci kulak kabartıp öfkeli öfkeli konuşulanları dinlediğinden Yahudi sesini alçalttı. Bir de ne diye sordu birbirine sokulan masa arkadaşları. Korkudan tor top olan Yahudi alçak sesle devrim dedi. Meyhanecinin koca pençesini şimdiden üstünde hissediyordu. Pis Yahudi, Bolşevik, defol! Arkadaşları işe karışmadan zavallı kendini sokakta buldu. Drakos irkildi. Birden içinden bir ses yükseldi. Bu dünya çürümüş, onu kurtarmak sana düşüyor. Benim gibi bir sarhoşa, saçı sakalı birbirine karışmış ayıya, yalancıya, hırsıza, katile mi? Evet, sana, kalk bakalım. Drakos yerinden kalktı. Yahudinin ardından sokağa fırlayarak, seninle geliyorum diye bağırdı. Yahudinin koluna yapıştı, iç içe geçmiş sokaklarda kaybolup gittiler. Bu gece... Kartal Tepesi'ndeki gözetleme yerinde tek başına kalan Kaptan Drakos, Selanik'in tuhaf meyhanelerinde, boş evlerinde, karanlık bodrumlarında geçen tehlikeli günleri ve alevli geceleri düşüncesinde yeniden yaşıyordu. İlk Hristiyanlar da yoksul, aç, ezik, katakomplarda, katakomp, ilk Hristiyanların toplandığı yer altındaki mezarlar, çevirmenin notu, böyle yaşamışlardı herhalde. Gözleri de herhalde aşk ve nefretle parıldayan aynı gözlerdi. Eski dünyayı yıkıp yenisine yer açacak komployu hazırlamak için herhalde aynı biçimde buluşuyorlardı. Sevinç, öfke ve inanç. Bütün yoldaşları tepeden tırnağa kasıp kavuruyor, belki tepelerini bile aşıyordu. Dünyayı kurtaracağız diye ant içiyorlardı. Gönül rızasıyla ya da zorla kurtaracağız onu. Drakos'un düşüncesi açıldı. Yüreği acı ve öfkeyle doldu. ant içti, kendisine ant içenler oldu, genç ve yaşamla bağlarını kesmiş yoldaşlarını topladı, dağa çıktı, bir tepeden öbürüne gezerek bir sabah kendini Epir'in kayalıkları arasında buluverdi. Ateş ve kan, acıma duygusuna yer vermeksizin köyleri ateşe veriyor, faşistlerle köy ileri gelenlerini bir arada öldürüyordu. Nefret diyordu, bizi aşka götürebilecek tek yoldur. Önceki gün faşistlerin kilisede kurşuna dizdikleri 7 kadını ele veren peder Lavrentios'u yakaladığında yine acımasız davranmıştı. İki kalası birleştirip eliyle bir haç yapmış, gece ana yolun üstünde hainleri nasıl cezalandırdığını köylülere göstermek için koca çivilerle onu çarmıha gelmişti. Bütün bunlar iyi güzel diye mırıldandı yeniden ama sonunda ben de gebereceğim. Soluk almak için gerindi, boğuluyordu. Bir süre önce yüreğine bir hançer saplanmıştı. Ya izlediğimiz yol doğru yol değilse? Neden yüreği azap çekmeye başlıyor, bir kaçamak yol arıyordu? Nereye gidebilirdi, nereye? Düşündükçe delirecek gibi oluyordu. Hayır, hayır diyordu kendi kendine. Doğru yol budur, devam et, daha şiddetli vurmak gerek. Ve içinde yükselen yeni sesi boğmak için körlemeden vuruyor, vuruyordu. Önceki gün papazı yakalayıp elleriyle çarmıha gerdiğinde hem kızıllar hem de karalar dehşete düşmüştü. Ama o birkaç saatliğine rahatlamıştı. Kendi kendine inanmak için gerçekten doğru yol bu diye söyleniyordu. Başka yol yok. Sonuna kadar yürü. Kimseyi dinlemeden sonuna kadar yürü. Cesaretini yitirip yarı yolda kalanların vay haline. Kurtuluşu ancak bu yolun sonunda bulabileceksin. Bu yeni ses kendini duyurmaya başlayalı beri Kaptan Drakos daha da sertleşmişti. Bütün köprüleri daha iyi yıkıp isteyerek ya da zorla seçtiği yolun sonuna varmak için iyiden iyiye kana gömülüyordu. Papaz değildi çarmıha gerdiği, hayır, içinden yükselen sesi susturmaya çalışıyordu. Ama bir ses çarmıha gerilemezdi, gövde öldürülebilir, gırtlak kesilebilirdi ama ses yerli yerinde kalırdı. Bu akşam yine Kaptan Drakos'un içinden yükseliyor, onu paralıyordu. Dünyayı değiştirelim, güzellik, adalet ve özgürlük getirelim. Ama insanları değiştiremedikçe dünya nasıl değiştirilebilir? Kendimize yeni insan adını veren bizler farklı mıyız? Daha mı iyi doğduk? Lanet olsun bizlere. Küçükler, basit yoldaşlar haydi neyse ama şeflere lanet olsun. Yardımcım Lucas'ı alalım. Kıskançlık ve kin dolu. Yerime geçmek için fırsat kolluyor. Tepeden tırnağa leş kokuyor. Hepimiz leş kokuyoruz. Kaptan Drakos umutsuzca bir parça temiz havanın özlemini çekiyordu. Hırsla bıyığının kıllarını yolup, ''Ah yeterince güçlü olsaydım'' diye mırıldandı. ''Kendi bayrağımı dikecek kadar güçlü olabilseydim.'' 18. ayrımın sonu sayfa 198.